げにぐ。
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 28 Kasım 2019 Perşembe. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 4 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Burak Hararoğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090 312 463 3419 ve 0090 312 463 3421. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden ise bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr. Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberler'e bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri TV24 Ankara Haber Müdürü Necdet Tunaç'la birlikte değerlendireceğiz. Sonra sporda yaşanan gelişmelere bir göz atacağız. Bu kez spor yorumcusu Tansu Polatkan stüdyomuzda konuğumuz olacak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugün programımızın son konuğu uluslararası ilişkiler uzmanı Osman Timurtaş olacak. İç ve dış politikada yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Milliyet gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Milliyet'in manşeti sınır dışına cep harçlığı. Torba yasaya konulan yeni teklifle Türkiye'den sınır dışı edilecek yabancıların parasının tümüne el konulmayacak. Temel ihtiyaçlarını karşılamaları için para da verilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülen torba yasa teklifinde 80. maddeyle Türkiye sınır dışı edileceklere ilişkin yeni bir uygulama başlatacak. Teklife göre sınır dışı edilecek yabancıların parasının tamamına el konulmayacak. Sınır dışı edilecek yabancıların parası seyahat masraflarının tamamına yetiyorsa bu tutar yabancıdan karşılanacak. Yabancının parası temel gereksinimleri karşılayacak miktar haricinde hazineye irat kaydedilecek. Sınır dışı seyahat masraflarının tamamını karşılayamayan kişilerin seyahat masrafları ise Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından karşılanacak. Yani 1000 lirası olan kişinin 3000 liralık uçak biletini genel müdürlük alacak, 1000 lira yabancının cebinde kalacak demiş Milliyet Gazetesi. Hürriyet Gazetesi'nin manşeti dev kuleden gelen sinyal. Türkiye'nin en önemli finans kuruluşlarından biri olan İş Bankası'nın genel müdürü Adnan Bali, ekonominin beklenenden hızlı toparlanmaya başladığını söyledi ve geleceğe daha umutlu bakıyoruz dedi. Geçen yılın Ağustos ayından beri durgunluk atlatıldı, büyüme yeniden yakalandı. Sert yükselen, hasar oluşturan enflasyon ve kur normalleşti. Bu gelişme Türkiye'nin dinamik, tecrübeli bütün kesimleriyle birlikte yürüttüğü politikaların sonucu. Yapıcı politikaların gerek kamu gerek özel bankalarca devam ettirilmesi gerekir. Tartışmalar, arzu edilmeyen beyanatlar geçen yıl ciddi kırılganlıklar yaratırken bu sene çok önemli etkileri olmadı. Bu, ekonominin dirençlerinin tekrar yerine geldiğini gösteriyor. Siyasi ve ekonomik konjonktür de iyileşme içinde olursa hepsi birbirini destekler. Turizm çok iyi gidiyor, geleceğe daha umutlu bakıyoruz diyor İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali. Sabah gazetesinin manşeti Türkiye dünyaya şifa dağıtacak. Türkiye'ye yabancı hasta akınını patlatacak proje. 20 ülkede tanı merkezleri açılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sabaha açıkladı. Benzeri dünyada olmayan bir projeyi uygulamaya koyuyoruz. 20 ülkede tanı merkezleri ve sağlık müşavirlikleri açacağız. Bunlar 2020'de hizmete girecek. Moskova'da binayı tuttuk. Hastalar buradan Türkiye'deki hastanelere gönderilecek. Şehir hastaneleri zarar etmiyor. Hasta garantili sözleşme yok. Tıbbi görüntüleme, laboratuvar hizmetlerini 5 yıl süreyle alıyoruz. Bunlardan vazgeçmedik, bütçemizle yapmaya başlıyoruz. Sigarayla mücadeleyi sertleştiriyoruz, diyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Hemen yanda kör düşmanlığa fırsat vermeyiz başlığı var. Başkan Erdoğan, kendi ülkelerine gül değil taş atanlar kör düşmanlık yapıyor. Erdoğan, MÜSİAD Vizyoner toplantısında konuştu. Türkiye'nin içinde olmadığı, rıza göstermediği hiçbir proje hayata geçirilemez. Son yıllarda başımıza gelen her hadise bu bedelin parçası. Kendi ülkelerine gül değil taş atan kesimlerin yaptıkları siyaset değil, kör düşmanlıktır. Milletin moralini bozanlara fırsat vermeyiz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ayrıca askere bor zırhı başlığı da var. Erdoğan yeni bor müjdesi verdi. Askeri kıyafetlerde zırh olarak kullanılacak bor karbürü üretimine başlıyoruz. Yeni Birlik gazetesinin manşeti sıkıntılar bitmek üzere. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak enflasyonun 2020'de %8,5, 2021'de %6 olması öngörülüyor dedi. Merkez Bankası Başkanı Uysal, son bir yıllık dönemde cari denge önemli iyileşme kaydetti ifadelerini kullanırken İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, geleceğe daha umutlu bakıyoruz değerlendirmesinde bulundu. 2020 yılı bütçe plan ve bütçe komisyonunda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, para ve maliye politikalarının koordinasyonuyla rekabet ve verimliliği artıracak yapısal tedbirleri hayata geçirerek enflasyonu kalıcı olarak düşük tek haneli seviyelere indireceğiz. Bu çerçevede yeni ekonomi programında enflasyonun 2020 yılında %8,5'a, 2021 yılında %6'ya, 2022 yılında ise %4,9'a düşmesi beklenmektedir diye konuştu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal da İstanbul Sanayi Odası Meclisi'nin aylık olağan toplantısında yaptığı konuşmada son bir yıllık dönemde cari denge önemli iyileşme kaydetti. Türkiye, küresel ticaret hacmindeki yavaşlamanın olumsuz etkilerini pastadan aldığı payı artırarak bertaraf ediyor. Fiyat istikrarı ve sürdürülebilir büyüme için cari dengenin makul düzeyde tutulması kritik önemdedir, dedi. Yeni Şafak gazetesinin manşeti Türkiye'den NATO'ya rest. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısına boyun eğip PYD'yi terör örgütü olarak tanımlamayan NATO'ya rest çekti, Baltık ülkeleri için hazırlanan güvenlik planını engelledi. NATO'nun 70. kuruluş yıl dönümünde 4 Aralık Londra zirvesi öncesi yaşanan bu gelişme, ittifakın geleceğine ilişkin endişeleri artırdı. Brüksel'de biri Rusya'ya karşı Baltık ülkeleri için, biri de güneyden gelen tehditlere karşı Türkiye için iki güvenlik planı NATO Konseyi tarafından onaylandı. PKK-YPG tehditini içeren Türkiye için güvenlik planına Washington itiraz etti. Bunun üzerine NATO'daki Türk yetkililer Baltık ülkeleri güvenlik planını da bloke edip kilitledi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg sorunun çözümü için toplantı yapmak istedi. Türk heyeti çağrıya uyup toplantıya giderken Amerika Birleşik Devletleri tarafı katılmadı. Terörist örgütü PKK-PYD-YPG olarak değil de başka bir formatta tanımlamayı amaçlayan ortak dil konusuysa Türkiye'nin gündeminde bile değil, Ankara istikrarlı duruşunda ısrarlı diyor Yeni Şafak gazetesi. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in açıklamaları var. Merkel, Türkiye ittifakta kalmalı diyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin NATO için jeostratejik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin NATO üyesi kalması lazım, bunun için çaba sarf etmemiz gerekir dedi. Sürmanşette ise neden bir Müslüman ülke yok başlığı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri, daimi üyeleri kastediyorum, 5 tanesinin içinde bir tane Müslüman, halkı Müslüman olan ülkede yoktur. İkinci Dünya Savaşı'nın galipleri tarafından inşa edilen bu adaletsiz sistemin ila nihayet devam etmesi mümkün değildir diye konuştu. 35. İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi İSEDAK toplantısında konuşan Erdoğan, üç dinin kutsal kenti Kudüs'ü yağmalayanlar çok büyük bir yanlışın içindedir. İsrail tüm bölgenin geleceğini riske atıyor. Batı'nın İsrail'i böyle şımartması gerilimi körüklüyor. Türkiye olarak Kudüs'ün mahremiyetini savunmakta kararlıyız diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Akdeniz haritası masada başlığı da var. Libya ile deniz yetki alanı anlaşması. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Faiz El-Sarraç'ı kabul etti. Görüşmenin kritik başlığı iki ülke arasında deniz yetki alanları sınırlandırılması anlaşmasıydı. Anlaşmayla Yunanistan'ın Akdeniz'deki işgal girişimi boşa çıkarılırken, Girit Adası güneyinde Kıbrıs büyüklüğündeki bölge Türkiye ve Libya yetki alanlarında kalacak. Türkiye gazetesinin manşeti NATO'da veto restleşmesi. Terör örgütü PKK-YPG'ye verdiği desteği NATO'ya taşıyan Amerika Birleşik Devletleri Türkiye savunma planını veto etti. Ankara'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Baltık planını engelledi. Star gazetesinin manşeti gücümüzü gösterelim. İslam ülkelerine birlik çağrısı. Başkan Erdoğan İslam dünyasının parçalanmışlığına dikkat çekti ve uyardı. Üzerimize serpilen ölü toprağından hala kurtulamadık. Gücümüzün farkına varalım. Tepki gösterilmeyen her zulüm zalimi cesaretlendiriyor. Akşam gazetesinin manşeti ondan habersiz olmaz. Baykal döneminin CHP Genel Sekreter Yardımcısı Sevigen, külliyeye giden CHP'li olayının genel başkandan habersiz olamayacağını söyledi. Hemen yanda düşmanın attığı taş değil, dostun attığı gül yaralar başlığı var. Başkan Erdoğan, MÜSİAD Vizyoner 19 zirvesinde muhalefeti eleştirdi. Ülkelerine gül değil, taş atanların yaptığı siyaset değil. Diriliş Postası'nın manşeti terör örgütü PKK ölümcül sınırda. Türkiye 2019 yılında milli güvenliğimizi tehdit eden terör örgütlerini yok etmek amacıyla içeride ve dışarıda etkili operasyonlar yürüttü. Teröristleri bulundukları yerde etkisiz hale getirmek için proaktif bir güvenlik politikası izleyen Türkiye, yurt içinde Kıran operasyonları, yurt dışındaysa Suriye'de Barış Pınarı Harekatı ve Irak'ın kuzeyinde pençe operasyonlarıyla terör örgütünü yok etme noktasına getirdi. Son gazetemiz bugün Milat Gazetesi olacak. Milat Gazetesi'nin manşeti yine iş başında. Kaşıkçı cinayeti yanına kar kalınca Selman tekrar kolları sıvadı diyor Milat Gazetesi. Cemal Kaşıkçı'nın vahşice katledilmesine göz yuman Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Prensi Selman'a cesaret verdi. Ülkede muhalifler için cadı avı başlatıldı. Katar ambargosuna hayır diyen şeyh idama mahkum edildi.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Emre Yüncü hattımızda bizi bekliyor. Emre Yüncü günaydın.
Günaydın.
Sözü size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 13.30'da 6. Din Şurası'nın kapanışına katılacak ve orada vereceği mesajlar tabii ki oldukça önemli Türkiye siyaseti açısından. Onun yanı sıra saat 15.30'da Gambiya Büyükelçisi'ni kabul edecek, güven mektubunu takdim edecek Büyükelçi. Saat 16.15'te de Kosova Büyükelçisi De Gaulle'nin güven mektubunu kabul edecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve saat 17'de de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani gelecek Beştepe'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek. Saat 18'de de Endonezya Savunma Bakanı Subianto'yu kabul edecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı bugün bu şekilde böyleydi. Tabii ki diğer tarafta CHP'de kumpas iddiaları devam ediyor. Özellikle Beştepe'ye giden CHP'li iddiasının odağındaki Muharrem İnce dün susma kararı aldığını açıklamıştı. CHP'nin bu olaylardan daha fazla yara almaması için konuyu kapattığını söyledi ve kurultaya dönük de hiçbir faaliyetim yoktur değerlendirmesinde bulundu. Tabii Ankara kulislerinin konuştuğu önemli konulardan biri de buna göre Muharrem İnce CHP Genel Merkezi'ne çağrıldı. CHP yönetimi henüz bunu teyit etmedi ancak konuyla ilgili tüm gelişmeleri takip ettiğimizi söyleyebiliriz. Tabii ki bunun yanı sıra AK Parti'de kongre süreci devam ediyor. Bugün AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir kongre süreci hakkında bir bilgilendirme yapacak AK Parti Genel Merkezi'nde gazetecilere. Bunun yanı sıra TBMM Başkanı Cibuti'ye gitti. 42. Afrika Parlamenter Birliği konferansına katılacak. Orada parlamenterlere hitap edecek TBMM Başkanı Mustafa Şentop. Ankara için gündem bugün bu şekildeydi.
Emre Yüncü teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz TV24 Ankara Haber Müdürü Necdet Tunaç. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk, yayınlar.
Bugün gündemi ve manşetleri sizinle birlikte değerlendireceğiz. Biraz önce muhabirimiz Emre Yüncü gündemi aktarırken Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'nin bugün Türkiye'ye geleceğini söyledi. Önemli bir ziyaret, neler söylersiniz?
Özellikle son dönemdeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile Ankara arasındaki sıcak ilişkilerin bir iz düşümü olarak değerlendirmekte fayda var. Geçtiğimiz hafta içerisinde gelecekti ama Cumhurbaşkanı yoğun programı nedeniyle bu haftaya bırakıldı. Bugün saat önce 14'te Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile beraber bir ortak basın toplantısı düzenlenecek. Türkiye'ye geliş amacını az çok anlayacağız ama diğer taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından saat 17'de kabul edileceğini ifade edelim. Son dönemde hem Irak Merkezi Hükümeti'yle hem de Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'yle olan ilişkileri Türkiye'nin oldukça iyi. Aslına bakacak olursanız Irak'taki özellikle merkezi hükümetteki karışıklıkların temel nedenlerinden biri de Türkiye ile Irak'ın son dönemdeki yakınlaşmaları. Çünkü bu yakınlaşma bölgedeki istikrarı ve dolayısıyla bölgedeki bazı piyonlarını öne sürmeye çalışan ülkelerin de oyunlarını bozmuş durumda. Çünkü Irak, Bağdat hükümeti biliyorsunuz son dönemde çok sıkıştı. Ekonomik nedenlerden dolayı işte Yeşil Hat'ın artık ele geçirilmesi an meselesi, Şii lider Muqtada el-Sadr eylem çağrısında bulundu Ve bu süre zarfında da özellikle Irak'ın kuzeyinde yürütülen baktığımız zaman pençe operasyonları ve onun haricinde de terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticilerinin ikişer üçer hedef haline gelmesi ve ortadan kaldırılması yerden bir istihbarat sağlandığının ve karşılıklı bir istihbarat sağlandığının bir kanıtı, bir somut örneği. Bu açıdan değerlendirdiğimiz zaman Mesrur Barzani'nin Türkiye'ye gelmesi oldukça önemli. Bir de şöyle bir parantez açmakta fayda var. Mesrur Barzani özellikle Barış Planı harekatı başladığında özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden ve Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin çok kuvvetli bir tazyik geldiği günlerde kameraların karşısına geçip Türkiye Kürtlerin düşmanı değildir. Kürtlerle beraber hareket etmektedir. Türkiye buradaki terör unsurlarını ortadan kaldırmaya çalışmaktadır. Tıpkı bizim topraklarımızdan kaldırmak, göndermek istediği gibi diyerek daha artık ne desin bir adam yani burada. Çünkü burada dengeler çok çabuk değişebiliyor ve Mesrur Barzani'nin bu çıkışı Ankara'yla özellikle Barzani yönetimi, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi yönetiminin aralısının ne kadar iyi olduğunun somut bir örneği, oldukça önemli bir ziyaret, verecek mesajlarına önemli olacağını düşünüyoruz.
Peki, biz de takip edeceğiz bu mesajları. Şimdi bir de gazete manşetlerine dönersek, Yeni Şafak gazetesinin manşetinde ayrıntılı yer alıyor. NATO'dan gelen haberler, Türkiye'den NATO'ya rest başlığıyla okuduk biraz önce manşet turunda. Türkiye, Amerika PYD'yi terör örgütü olarak tanımlamayan NATO'ya rest çekti diyor haberde ve Baltık ülkeleri için hazırlanan güvenlik planını engelledi. Nasıl değerlendirirsiniz bu hamleyi? 4 Aralık Londra zirvesi öncesi yaşanan bu gelişmenin de endişelere yol açtığı bilgisi de var haberin devamında.
Aslında bu kriz bağıra bağıra geldi. Neden bağıra bağıra geldi? Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmeden önce bir basın toplantısı düzenledi, hatırlayacaksınız. Orada bu soru soruldu. NATO konusu soruldu. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da 3-4 Aralık tarihlerinde NATO'da gerçekleşecek, İngiltere'de gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi'ne adres gösterdi. Yanlış hatırlamıyorsam 4'ünde de Suriye başlıklı bir toplantı yapılacak. Türkiye, Fransa, İngiltere ve Almanya'nın içerisinde oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan o gün Amerika Birleşik Devletleri'ne seslendi. Biz size mutabakat imzaladık diye Rusya'yla mutabakat imzaladığımızı ifade etti Soçi zirvesine. Bu mutabakatı tam uyulmuyor dedi. Peki NATO'ya ne demek lazım? Çünkü NATO'nun bir 5. maddesi var biliyorsunuz. NATO müttefiki bir ülkeye herhangi bir şekilde bir terör saldırısı ya da başka bir NATO dışı güçten bir saldırı gerçekleştiği takdirde diğer NATO ülkelerinin o NATO müttefiki ülkeye yardım etmesi elzem. Bu kararı bağlanmış. NATO tarafından karara bağlanmış bir durum. Nerede 5. madde? Niye uygulanmıyor? Biz böyle bir terör tehdidiyle karşı karşıyayız ifadesini ve bunu NATO Liderler Zirvesi'ne gündeme getireceğim demişti. Şimdi olayın çıkış noktası burası. Baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri burada değişik ve farklı bir format çiziyor. Şöyle ki PKK'yı terör örgütü kabul ediyor. PKK'nın üst düzey yöneticileri hakkında yakalama ve arama kararı veriyor. Ama PKK'nın yan kolu olan Suriye'de ki YPG, PKK unsurlarını, onların adlandırdığı isimle SDGF'yi, ondan sonra çünkü alfabede harf bitmiyor bunların türemesi içinde destekliyor. İşin ilginç tarafı PKK YPG'nin başındaki terörist Türkiye'nin arananlar listesinde Öcalan'ın manevi oğlum dediği bir isim. Somut elde doneler, deliller var. Buna rağmen Amerika Birleşik Devletleri hayır ben NATO müttefiki olan Türkiye'nin Suriye tehdidi altında olmasını görmezden geliyorum diyor. Yani bu çıkıyor anlamı. Sizin de gazete başlıklarından, özetlerinden okuduğumuz kadarıyla. İşte Stoltenberg iki ülkenin NATO temsilcilerini çağırıyor. Türkiye heyeti geliyor, Amerika heyeti gelmiyor. Evet. Kaçak güreşmek bu tırnak içerisinde. Diğer taraftan da Amerika Birleşik Devletleri çok uzun süredir Polonya'da bir üstlenme içerisindeydi. Bayağı bir ciddi yığınak yapıldı buraya. Almanya'ya gönderildi silahlar, uçaklar, helikopterler. Ardından da Polonya başta olmak üzere oradaki ülkelere tahkimat yapılmaya başlandı. Amaç neydi? İşte Rusya'nın tehdit unsuru olması, baskılamak. Ama Türkiye'nin madem siz benim PKK-YPG terör örgütüyle mücadele etmemi desteklemiyorsunuz, ben de sizin Rusya'nın Baltık tehdidine karşı NATO ittifakı anlaşmasını onaylamıyorum dedi. Onaylamadığı için de NATO'nun tıpkı aynı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki bir yapısı var. Bir üye reddettiği zaman diğer üyelerin kabul etmesinin bir anlamı yok. Benzer bir durum burada da söz konusu. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu tavrına karşı Türkiye'nin tavrını ortaya koyması, yani reste reste karşılık vermesi olayı başka bir boyuta getirdi ve o ortada kaldı. Tabii bu Rusya'nın işine yaradı. Rusya ne yaptı bu süre zarfında? Dün de ilginç bir gelişme yaşandı. Moskova ile St. Petersburg hattı, demiryolu hattı, yani Baltık ülkelerine kadar inen hattı. Rusya, daha doğrusu Putin, Rusya Kara Kuvvetleri Komutanı'na devretti. Yani şöyle bir şey söyleyeyim size. Bugün Genelkurmay Başkanlığı'nın ya da Cumhurbaşkanlığı'nın Ankara-İzmir tren yolu hattını Genelkurmay Başkanlığı'na tahsis etmesi gibi bir şey düşünün. Evet. Tahkimat yapması için. Bu oldukça önemli bir gelişme. Bu ne demek? Rusya'nın askeri yığınak yapmaya devam edeceğin bir işareti. Bu Türkiye'nin işine yarar mı? Evet, yarar. NATO'yu böylece sıkıştırmış olacak. Madem YPG, PKK'yı kabul etmiyorsunuz terör örgütü olarak, ben imzalamıyorum ama bakın Rusya geliyor diyecek. Diğer taraftan Merkel'in çıkışı oldukça önemli. Merkel NATO'suz, Türkiye'sinin NATO düşünülemez. Türkiye NATO'nun içerisinde kalmalıdır ifadesini net bir şekilde kullanıyor. Bir yandan burada aslına bakacak olsanız Rusya, Fransa Cumhurbaşkanı'na da Macron'a da bir mesaj var. Çünkü biliyorsunuz Macron NATO'nun artık bir işlevinin kalmadığını ifade etmişti. Tüm bunları üst üste koyduğunuz zaman ortaya şöyle bir doğal ittifak çıkıyor. Türkiye, Rusya ve Almanya. Karşılıklı ikili ilişkiler zaten Rusya ile Türkiye arasında son dönemde çok fazla gelişmişti. Ama Türkiye'nin bu hamlesi NATO'yu zora sokuyor. Rusya'nın elini kuvvetlendiriyor. Rusya'nın bu hamlesi NATO'nun elini zora sokuyor ve Türkiye'nin elini kuvvetlendiriyor. Baktığımız zaman tam bir eş zamanlı ve eş günlü bir denklem söz konusu. Bu kriz aşılır mı bilmiyoruz ama şunu biliyoruz. Artık Türkiye'de bu işi biraz öğrendi. Yani olayın masada nasıl kazanılması gerektiğini öğrendi. Hem Doğu Akdeniz'deki hamleler, ilerleyen dakikalarda belki konuşabiliriz. Hem NATO, hem Avrupa Birliği, hem Amerika Birleşik Devletleri yürütülen ilişkilerdeki o müzakere sürecindeki masadaki kararlılık kendini bugün işte bu gündemle ortaya koyuyor. Bir gün bunu konuşabilir miydik, düşünür müydük? Bu noktaya getiren zaten Türkiye değil. Yani Amerika Birleşik Devletleri şöyle bir şey yapsa, dese ki YPG PKK terör örgütü benim doğal müttefikim olan Türkiye'ye karşı bir tehdit unsuru oluşturuyor ve ben bu nedenden dolayı da Türkiye'ye destek veriyorum. Hadi o zaman taşın altına elimizi koyalım, hep beraber şu güney sınırına yığalım oraya SAMP'tileri, Patriot'ları, diğer hava savunma sistemlerini, hadi arkadaşlar dese bu sorun ortadan kalkacak ama diyemiyor. Neden? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin burada başka planları var. Yani aslında Trump'ın elini kolunu bağlayan da biraz da önümüzdeki yıl aralıkta yapılacak olan seçim. Emin olun bu seçim olmasaydı bu noktaya bu kriz gelmezdi. Çünkü Trump'ın çok bölgedeki Kürtlerin işte ruh sağlığı, akıl sağlığı, bölge bütünlüğü, işte ne bileyim PKK'nın, YPG'nin varlığından çok umurunda olduğunu zannetmiyorum. Ben ticaret adamıyım, petrolü seviyorum dedi. Artık bunu kesinlikle söylenecek çok da bir şey yok.
Peki, NATO ile ilgili başlık bu şekilde. Biraz önce Akdeniz dediniz. Dün önemli bir konu vardı Türkiye'nin. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Faiz El Sarraç'ı kabul etti. Bir anlaşma imzalandı. Evet. Libya ile deniz yetki alanı anlaşması ve Akdeniz haritası masada diyor yine Yeni Şafak gazetesi yaptığı haberdi. Bu ziyareti, bu anlaşmayı nasıl değerlendirirsiniz?
Vallahi son dönemde atılmış Doğu Akdeniz'deki o krizi ortadan kaldırabilecek en önemli anlaşmalardan biri. Yani bir gece yarısı yayınlandı. Dün gece saat yarımdı herhalde, ben ayaktaydım. Cumhurbaşkanlığından mesaj gelince yani bir insan bir şaşırıyor. Yani ya bir devlet lideriyle görüşmüş olması gerekiyor ya da başka bir şey. Açtım baktım, evet bu anlaşmayı gördüm. Özellikle Libya'daki ulusal hükümet konseyi yapılan bu anlaşma şu açıdan önemli. Bir, iki maddeden içeriyor. Bir, askeri güvenlik ve strateji işbirliği anlaşması, mutabakatı daha doğrusu. İkincisi de uluslararası hakların kaybolmaması için kıta güvenliği ve sahasının sağlanması anlaşması. Burada uluslararası haklardan kaybolan şey, elde edilen hakların kaybolmaması olayı tamamen işte Güney Kıbrıs'ın kesimi, Yunanistan, İsrail, Mısır, onların arkasında Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İtalya'nın olduğu bloğu darmadağın ediyor. Çünkü bu konuyla ilgili olarak Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı'nın bir kitabı vardır. Cihat Yaycı eğer Libya ile Türkiye arasında bölgesel ekonomik işbirliğinin anlaşması yapılması ya da münhasır ekonomik bölge anlaşmasının imzalanması halinde bu oyunların tamamının ortadan kalkacağını ifade ediyor. Tabya ile Mersin'in diğer taraftan Libya'nın diğer limanlarıyla da Türkiye'nin diğer limanlarının komşu olacağını söylüyor ki bugünkü anlaşmanın aslında bakacak olursanız mimarlarından biri de bu fikirdir. Bu planı ortaya çıkarır. Kıbrıs gibi bir alanın yüz ölçüm olarak bakıldığı zaman bu bölge içerisindeki parsel parsel olan paylaşılan alanı ortadaki bıçak gibi kestiğini görüyoruz. Libya Türkiye için neden önemli diye soruyordu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Bize ne Libya'dan diyordu. İşte bize ne Libya'dan değil. Libya'nın Türkiye açısından önemi bu.
Evet.
Baktığımız zaman evet bize ne Libya'dan. Libya nerede? Türkiye nerede? Öyle değil ama olay. Ya da ne bileyim Haftar güçlerine karşı Türkiye neden Libya Ulusal Konseyi'ni desteklediğinin bir kanıtı. Çünkü Hafter'in arkasında kimlerin olduğunu biliyoruz. Mısır var. Birleşik Arap Emirlikleri var. Suudi Arabistan var. Bunların Türkiye'ye karşı olan tutumların da zaten ortada. Onu da ortadan kesiyor. Ve bizim bu aşamada Libya Ulusal Hükümeti'ne verdiğimiz destek buradaki birçok tezgahı da ortadan kaldırmış oluyor. Şimdi yapılan bu anlaşmayla önümüzdeki dönem içerisinde baktığımız zaman Güney Kıbrıs Rum kesiminde dahil olmak üzere o saydığımız beşli ülke bu coğrafya daha doğrusu bu belirlenen alan üzerinde herhangi bir şekilde hak iddia edemeyecekler. Çünkü hem Birleşmiş Milletler deniz hukuku anlaşmaları ortada hem de diğer uluslararası anlaşmalar ortada. İşte bu anlaşmaları atıf yapmak için böyle bir mutabakat imzalanması gerekiyordu. Dün gece Türkiye için hayati önemli bir anlaşma imza atıldı.
Peki şimdi bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan dün dijital gelecek temalı MÜSİAD Vizyoner 19 zirvesinde katılımcılara hitap etti. O konuşmasında BOR'dan bahsetti. BOR'dan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne zırh üretilecek dedi. Bu da önemli bir gelişme. Zengin BOR kaynakları var Türkiye'nin.
Evet.
Bu şekilde değerlendirilecek bir kısmı nasıl değerlendirirsiniz?
Dünyadaki rezervlerin aşağı yukarı %70'i Türkiye'de ham olarak değerlendirildiği zaman ama biz şimdiye kadar hep bu rezervleri ham olarak gönderiyorduk. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne de gönderiliyordu. Çünkü NASA'nın yapmış olduğu uluslararası uzay anlaşmalarında ve uzay çalışmalarındaki kullanılan madenlerin başına bor da geliyor. Hem katı yakıt olarak kullanılıyor hem de diğer ürünlerde kullanılıyor ama biz Balıkesir'de bir tesis kurduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan hatta o tesisin açılışını yaptı. Artık bor sadece ham madde olarak dışarıya ihraç edilmeyecek. Mesela örnek veriyorum helikopterlerin kanatlarında kullanılacak zırhlarda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullandığı çelik yeleklerde, kasklarda, tank namlularında. Çünkü bir tank namlusunun ortalama olarak 5000 atıştan sonra ortadan kalkması gerekiyor teknik olarak. Ama bu bor, işlenmiş boru kullanmış olduğunuz zaman o 3 katına çıkıyor. Yani 15.000 atışa kadar çıkabiliyor. Diğer taraftan tankların zırhlarında kullanılıyor. Artık tanklar sadece üzerindeki zırhlarla beraber adlandırılmıyor. Yani üzerlerine konulan çevredeki tehditlerin algılanması, o algının tehdidin bertaraf edilmesi ve ola ki algılanmadıysa da isabet alması halinde en az zarar görmesi için yeniden modernize ediliyor. Türkiye'de bu modernizasyon çalışmaları yapan ülkelerden biri. Bor işte bu aşamada çok önemli. Yani özellikle son dönemde ulusal savunma sanayindeki attığımız adımlar malumunuz. İşte geçtiğimiz pazartesi günü, salı günü Bozdoğan füzesi testi yapılmıştı. Tüm bunları değerlendirdiğimiz zaman bor önümüzdeki 20 yıl, 30 yıl içerisinde özellikle savunma sanayinde Türkiye'nin çok önemli elindeki argümanlardan biri olacak. Yurt dışına ihracı konusunda da göreceksiniz Türkiye'nin kapısı çok sık çalınmaya başlayacak. Çünkü işlendiği takdirde hayat önemli bir ürün.
Evet, fabrika 2 yılda tamamlanacak. Yılda 1000 ton bor karbürü üreteceğiz diyor.
Toplam dünyadaki üretim 7000 ton. Hı-hı. Bildiğim kadarıyla bu 7000 tonun 1000 tonunu biz yapacağız. Yani 1/7'in Türkiye'den yapılıp üretilecek olması oldukça önemli.
Çok önemli bir gelişme. Evet, böylelikle bugünün gündem maddelerini tamamladık. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim yayınlarda.
Sağolunuz. TV24 Ankara Haber Müdürü Necdet Tunaç konuğumuzdu.
Sporda yaşanan son gelişmeler yeni günde. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Yaşanan gelişmeleri konuşacağız şimdi de. Spor yorumcusu Tansu Polatkan stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza.
Teşekkür ederim Arzu Türktuğan, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz, sağ olunuz. Sporda yaşanan gelişmelere bu gece oynanacak maçlarla başlayalım. UEFA Avrupa Ligi'nde.
Evet.
3 temsilcimiz sahaya çıkıyor bu gece.
Evet, 3 temsilcimiz sahaya çıkıyor. Bunlardan ikisi Beşiktaş ve Trabzonspor. Prestij için oynayacaklar. Hı hı. Şöyle isterseniz genel bir bakalım. Trabzonspor'un rakibi Getafe, aynı grupta Krasnodar'la Basel karşı karşıya gelecek. Basel 10 puanla bu grupta lider. Getafe'nin 6 puanı var, Krasnodar'ın 6 puanı var. Trabzonspor 1 puanda ve Trabzonspor'un şansı yok, devam edemeyecek. Çünkü 1 puan kazansa bile 4 olacak ama burada Basel zaten garantilemiş durumda bir üst turu. Getafe ile Krasnodar ikincilik için en azından mücadele edecekler. 12 Aralık'ta Basel, Trabzonspor, Getafe, Krasnodar karşılaşması var. İşte o karşılaşma oradaki gruptaki ikinciyi belirleyecek. Dediğim gibi Trabzonspor artık kendi seyircisi önünde prestij için oynayacak. Taraftarına sempatik olabilmek için oynayacak. Aynı konu Beşiktaş için de söz konusu. Beşiktaş bütün maçlarını hemen hemen kaybetti ifadesini kullanırsak yanlış olmayacak. Burada Braga 10 puanla lider. Wolverhampton 9 puanla ikinci sırada. Bu grupta da ilk iki belli olmuş. Beşiktaş Slovan Bratislava ile karşılaşacak. Braga'nın rakibi Wolverhampton. 10 Aralık'ta Beşiktaş Wolverhampton deplasmanına gidecek. Slovan Bratislava'yı da Braga oynayacak. Az önce de belirttiğim gibi burada Braga ve Wolverhampton bir üst turu garantilemiş görünüyorlar. Şimdi Medipol Başakşehir'in şansını gözden geçirmek gerekiyor. Medipol Başakşehir şu anda 7 puanla lider. İkinci sırada Mönchengladbach'la üçüncü Roma'nın 5'er puanları var. Wolfsberger ise 4 puana sahip. Şimdi bu akşam Roma ile oynayacak Medipol Başakşehir. İlk maçı Roma'da 4-0 gibi farklı bir skorla kaybetmişti. Kazanması gerekir diye düşünüyorum devam edebilmesi için. Çünkü eğer kaybederse 7 puanda kalacak. Son maçını da Mönchengladbach'la deplasmanda oynayacak ki Mönchengladbach bugün deplasmanda Wolfsberger'le karşı karşıya geliyor. Mönchengladbach ve Roma'nın 5'er puanı var. O ikisi kazandığı zaman ki Medipol Başakşehir'de Roma'ya kaybederse 7 puanda kalacak. İki takım yani Mönchengladbach'la Roma 8'er puana sahip olup Medipol Başakşehir'in önüne geçecekler. Bu bakımdan en azından bir puan alması gerekiyor Medipol Başakşehir'in ki iş averaja kalsın diye düşünüyorum. Puanlar eşitlik durumuna geldiği takdirde. Ki Medipol Başakşehir'in bir de Mönchengladbach deplasmanı var. Roma Wolfsberger'le oynayacak. Yani Medipol Başakşehir bıçak sırtında diyebiliriz. Şansını iyi kullanır. Son haftalardaki ligdeki çıkışıyla da zaten dikkat çeken evet. bir görüntü verdi Medipol Başakşehir. O çizgisini sürdürü diye düşünüyorum. Bir de son iki sezondur Avrupa'da oynadı. En azından bugünkü mevcut futbolcular ile bir Avrupa atmosferini yaşamış takım. Sanıyorum Roma karşısında başarılı bir sonuç alır ama kazanması şart diye düşünüyorum. Sonraki Peki. hesaplar farklı olacak.
Yani şimdi Başakşehir için belki devam şansı var ama Trabzonspor ve Beşiktaş için Avrupa yok. Kapısı bu kapandı, sezon için kapandı.
Onlar dediğim gibi artık prestij için oynayacaklar. Hı hı. Seyircilerin önünde işte sempati kazanmak için oynayacaklar. Tabi bu arada Beşiktaş'ın da yine ligdeki çıkışı, Trabzonspor'un da ligdeki gidişleri mükemmel ama bu Avrupa'ya yansımadı. Hı hı. Avrupa'ya yansımaması da işte onların puan durumunda hepsinin geride kalmasını gösteriyor. Bu arada salı gecesi Galatasaray Brüj'le oynadı. Aslında çok büyük bir şansını tepti diyebiliriz Galatasaray. 90+2'de yediği golle 2 puan da kaldı. Kazansa 5 puan olacak. Brüj'ün önüne geçecekti ve Brüj'de son maçını Real Madrid'le oynayacaktı ki burada da artık Paris Saint-Germain ve Real Madrid'in bir üst tura devam edecekleri söz konusu. Çünkü Galatasaray Paris Saint-Germain'e gidecek ki kazanma ihtimali çok uzak diye düşünüyorum. Yani kendi sahamızda Brüj'ü yenemedikten sonra Brüj'de Real Madrid'le oynayacak kendi sahasında. Paris Saint-Germain'in 13 puanı var, Real Madrid'in 8 puanı var, Brüj'ün 3 puanı var. Beraberlik bile yahut kazansa bile Real Madrid'i geçmesine pek fırsat vermeyecek evet. diye düşünüyorum. Peki. Takımlarımıza başarı dileyelim.
Kolaylıklar dileyelim.
Beşiktaş ve Trabzonspor prestij için oynayacaklar. Seyircilerine sempatik olmak için oynayacaklar. Bu da güzel bir atmosfer yaratacaktır diye düşünüyorum.
Peki. Lige dönelim o zaman
Lige dönelim. Ligde yarın akşam Gençler Birliği BTC Türk Malatya Spor karşılaşması oynanacak. Gençler Birliği'nin son haftalardaki üst üste aldığı puanlar, BTC Türk Malatya Spor'un Fenerbahçe karşısındaki beraberliği gerçekten ilginç bir maç gibi görünüyor. Bu arada Demir Grup Sivas Spor lider durumda. Onlar da ligin zirvesindeler. Ligimiz bu sene böyle değişik bir atmosferde gidiyor. Gerçekten puan aralıklarının dar olması ligdeki çekişmenin güzelliğini, bir de her zaman üç büyükler olarak bahsedilen takımların dışındaki takımların da iyi transferler yapıp ligin zirvesini zorladıklarını görüyoruz. Demir Grup Sivasspor Kasımpaşa ile karşılaşacak cumartesi günü. Aynı gün Çaykur Rizespor İttifak Holding Konya Spor karşılaşması var. Burada da iki takım dalgalanıyor. Çaykur Rizespor lige iyi başladı. İttifak Holding Konya Spor Aykut Kocaman'la iddialıydı ama ilk iki senedeki, son iki senedeki çizgisini hala bulamadı. Aytemiz Alanya Spor Ankara Gücü karşılaşması var. Aytemiz Alanya Spor liderdi ama üst üste iki maç kaybetti. Bir anda puan sıralamasında aşağı sıralara indi. İşte bu da az önce de belirttiğim gibi ligdeki puan aralıklarının dar olmasından kaynaklanan bir görüntü ortaya çıkardı. Ankara Gücü ekonomik sıkıntılar içinde takım futbolcularına borçlarını ödeyemediği için transfer tahtası kapalı. Onun için geçen sene ligde kalan kadrosuyla devam ediyor ama o kadro bu sene çok da bu haftaya kadar ışık vermedi diye düşünüyorum. Göztepe'nin rakibi Fenerbahçe. Fenerbahçe yine deplasmanda oynuyor. Geçen hafta da deplasmandaydı hatırlayacaksınız. Göztepe ile karşılaşıyor. Göztepe, Aytemiz Alanya Spor'u yenerek belki de haftanın en enteresan sonuçlarından birini aldı. Deplasmanda kazandı. Göztepe-Fenerbahçe karşılaşması da ilginç bir maç olacaktır. Evet. Geçen sezon Fenerbahçe orada Göztepe ile 2-2 berabere kalmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Pazar günü Gaziantep Futbol Kulübü'nün rakibi Yukatel Denizli Spor. Yukatel Denizli Spor da lige iyi başlamış gibi göründü. Galatasaray'ı yenmişti ama sonra toparlayamadı. Bir teknik direktör değişikliğine gitti. Son hafta Çaykur Rizespor'u yenerek tekrar bir kendine gelmiş gibi göründü. Medipol Başakşehir bu Avrupa UEFA Ligi'nden sonra oradaki alacağı sonuçtan sonra artık moral mi bulacak, motivasyonu mu bozulacak? Antalya Spor'la karşılaşacak pazar günü. Ve tabii haftanın karşılaşması da Trabzonspor Galatasaray maçı olacak. Ali Palabıyık yönetecek bu karşılaşmayı, genç hakemlerimizden biri. Trabzonspor'un son haftalardaki çıkışı dikkat çekici. Galatasaray ligde bir dalgalanma yaşıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in çeşitli söylemleri var. O söylemler arasında bazı futbolcuların Ocak ayında gönderileceğini söylemesi biraz futbolcular arasında huzursuzluğa neden olabilir. Bunun dışında geçiyoruz pazartesiye. Pazartesi günü de Beşiktaş İstikbal Mobile Kayserispor'la karşılaşacak. İstikbal Mobile Kayserispor biraz huzursuz bir dönem yaşıyor. Çünkü ilk teknik direktörleri gitti Hikmet Karaman. Yerine Samet Aybaba geldi. Samet Aybaba 2 hafta kaldı. Enteresan bir söylemin ardından bıraktı gitti. Şimdi Bülent Uygun orada. İstikbal Mobilya Kayseri Spor'da da bir bayan başkanın olduğunu hemen altını çizerek vurgulayalım. Evet, ligdeki durum böyle. Ziraat Türkiye Kupası'nda maçlar var. Önce 3-4-5 Aralık'ta, sonra 17-18-19 Aralık'ta 5. tur maçları oynanacak. Ve bu tura artık Süper Lig takımları da katılacak. Burası tabii daha bir sürpriz sonuçlara açık bir ortam olacak diye düşünüyorum.
Peki bakalım bu hafta Spor Toto Süper Lig'de neler olacak, hep birlikte göreceğiz. Ha,
bu
biraz
arada şeyden de bahsedelim. Basketbol milli takımımızın 2020 olimpiyat oyunlarına katılma elemelerinde rakipleri belli oldu. Çekya ve Uruguay ile karşılaşacak milli takımımız. Kanada'da oynanacak. Kanada'da bir de A grubu var. 4 ayrı ülkede 4 ikişer gruplar var. O gruplarda ilk 2 sırayı alan takımlar birbirleriyle çapraz oynayacaklar. Yani bir grubun birincisiyle öbür grubun ikincisi böyle çapraz oynayarak 8 takım kalacak. Ondan sonraki elemelerle olimpiyata gitme şansını zorlayacak basketbol milli takımımız. Hı hı. Uruguay ve Çekya herhalde biraz dişimize göre gibi düşünüyorum, bilemiyorum siz ne diyeceksiniz.
Evet öyle ama hep de söylediğimiz gibi bir kere sahaya, parkeye çıkmadan olmuyor, maçlar tabii, kazanılmıyor. Tabii. Bakalım neler olacak.
Evet, yine bu arada Fenerbahçe bu akşam basketbol takımı Kimki ile karşılaşacak. Fenerbahçe üst üste finaller oynadı, yarıf ikinci oldu, şampiyon oldu ama bu sene müthiş bir hayal kırıklığı yaşıyor. 10 maçta 3 galibiyet, 7 yenilgi aldı ve 16. sırada bulunuyor. Ama Anadolu Efes'in bir çıkışı var. Onlar da 10 maçta 8 galibiyet, 2 yenilgi aldılar. Onlar da 2. sırada yer alıyor. Evet. Fenerbahçe'nin yerini Anadolu Efes bugün bu hafta aldı. Onlar da yarın Bayern'le karşılaşacak. Yine basketbolla dolu bir 2 hafta geçireceğiz. 2 akşam geçiririz. Bunun dışında kickboks dünya şampiyonası var. Antalya'da yapılacak. Bu televizyonda yayınlanacak. Bunlar TRT Spor'da yahut da TRT Spor 2'de spor severler izleyebilir diye düşünüyorum. 30 Kasım'da biliyorsunuz rakiplerimiz belli olacak Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 2020'de. Bizim grubumuzda Türkiye'nin dışında Portekiz, Danimarka, Avusturya, Çekya ve İsveç var. Bunlarla tabii ilk turda karşılaşmayacağız. Kendi torbamızda olduğu için, ama öbür torbalardan İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa, Hollanda gibi rakipler karşımıza çıkabilir.
Evet, gerçekten kolaylıklar dileyelim şimdiden. İnşallah şimdiden iyi takımlar çıkar.
Başarılar diliyoruz. Evet, peki. İyi takımlar diliyoruz.
En son bir de voleybolda, voleybol kadınlar Avrupa Şampiyonlar Ligi 4. tur B grubu 2. maçında Vakıfbank'ın bir başarısı var. Sloven ekip karşısında bir galibiyet aldı.
Şimdi voleybolda özellikle kadın sporcularımızın başarısı göz ardı edilemez. Her yıl mutlaka final oynuyorlar, yarı final oynuyorlar. İşte hem Eczacıbaşı hem Vakıfbank. Vakıfbank yine çizgisini sürdürüyor. İşte deplasmanda kazandı. Herhalde bu grupta da yine iddialı ve birinci olacaktır diye düşünüyorum.
Peki, başarılar diliyoruz. Bütün takımlarımıza, sporcularımıza umarız iyi sonuçlar alırlar. Çok teşekkür
ben
ediyoruz
teşekkür
size
ediyorum.
De.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olunuz. Spor yorumcusu Tansu Polatkan konuğumuzdu.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Burası Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.gov.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM. Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 19 metre 15350 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle 19 metre 15480 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.
Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
İmza Sevinç Aksu.
20 yıldır bizim hayatımız çocuklarımız. LÖSEV.
Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.
Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.350 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11.925 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Azerbaycan'a, 19 metre 15.480 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'na yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.go.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM.
Sesi Radyosu, vatan kokusu, sevda türküsü, gurbetin hüznü, kavuşma umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, halaya durmak, hep bir ağızdan türkü söylemek, martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyomuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.
Hava durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Sevgili dinleyenler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu Kıyı Ege, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesiyle, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Samsun, Ordu ve Tokat çevreleriyle Adana'nın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Adana'nın kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Yurdumuzda ve dünyadaki bazı merkezlerde bugün beklenen sıcaklıklar şöyle olacak. Ankara parçalı ve çok bulutlu 14, İstanbul parçalı ve çok bulutlu 18, İzmir parçalı ve çok bulutlu 19, Erzurum parçalı ve çok bulutlu 3 derece olacak. Amsterdam yağmurlu 10, Atina az bulutlu 21, Bağdat gök gürültülü sağanak yağışta 23, Berlin yağmurlu 10, Kiev yağmurlu 2, Lefkoşa az bulutlu 22, Londra sağanak yağışlı 10, Madrid çok bulutlu 13, Mekke az bulutlu 32, Moskova çok bulutlu 0, New York az bulutlu 11, Paris yağmurlu 12, Pekin az bulutlu 3, Roma sağanak yağışlı 18, Saraybosna yağmurlu 14, Viyana yağmurlu 10 ve Zürih yağmurlu 8 derece olacak.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Erbil temsilcisi Yılmaz Aslan hattımızda bizi bekliyor. Yılmaz Aslan, merhaba.
Merhaba, günaydın.
Günaydın, sözü hemen size bırakıyoruz. Erbil'den bize neler aktaracaksınız?
Bugün iki önemli gündem başlığımız var. Arzu Türkdoğan, bunlardan bir tanesi Irak'ta malumunuz iki aydır devam eden bir protesto süreci var. İkincisi de bugün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'nin Türkiye ziyareti gerçekleşecek. Protestolar çerçevesinde bildiğiniz gibi Bağdat merkezinde El Hillani Meydanı ve Tahrir Meydanı'nda halen protestolar devam ediyor. Zaman zaman Ezraşat Caddesi'nde de güvenlik güçleri ve protestocular arasında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor. Protestocular yeşil bölge diye tabir edilen güvenli bölgeye girmeye çalışıyor. Çünkü yeşil bölgede meclis binası, bakanlar, başbakan ve cumhurbaşkanının yerleşkeleri bulunuyor. Dünden itibaren protestolar biraz daha akşam saatlerinde biraz aslında hareketlendi. Birkaç gündür soğuk havaları nedeniyle protestocuların sayısında biraz azalma yaşanmıştı. Dün de zaman zaman yağan yağmurun etkisiyle protestolar durma noktasına geldi zaman zaman, ama halen devam ediyor. Akşam saatlerinde özellikle güvenlik güçleriyle protestocular arasında ciddi çatışmalar yaşandı. Necep'te İran konsolosluğu binasına girdi protestocular. Binayı ateşe verdi, polis müdahale etti. Bu müdahale sonrası 80 kişi yaralandı. Olayların büyümesi üzerine Necep Operasyonlar Komutanlığı'ndan bir açıklama yapıldı ve tüm kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın ne kadar süreceğine dair herhangi bir bilgi yok. Yani şu an Necep'te sokağa çıkma yasağı başlamış durumda. Bağdat'ın yanı sıra Musenna, Kadisiye ve Zikar vilayetlerinde de göstericilerle güvenlik güçleri arasında harbe de yaşanıyor halen. Onlarca gösterici dün akşam saatlerinde yaralandı. Kadisiye'de de bugün resmi tatil, bugün için resmi tatil ilan edildi. Zikar'da ve Basra'da da aynı şekilde resmi tatil ilan edildi. Çünkü protestocular güvenlik güçlerinin mesai yapmalarını engelliyor. Zikar'da ve Basra'da, özellikle Basra'da birçok ana yollar ve ara sokaklar zaman zaman protestocular tarafından kapanıyor. Limana giden yollar, bu yollar özellikle, çünkü protestocuların asıl amacı ithalat ve ihracatın önünü kesmek. Bir anlamda Irak'ta ekonomik bir sıkıntı yaratmak ve hükümeti istifaya zorlamak. Dün aynı zamanda Bağdat'taki protestolarda güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrasında iki kişi daha yaşamını yitirdi. Önceki günde bildiğiniz gibi 3 farklı yerde bomba patlamıştı. Önce Şaab, sonra Şüheda ve sonra Hüseyniye'de, yani Şiilerin camilerinin yakınlarında bir patlama meydana gelmişti. O patlamada da 6 kişi hayatını kaybetmişti, 15 kişi yaralanmıştı. Protestoların ilk başladığı günden itibaren de yaklaşık 350 kişi maalesef protestolarda hayatını kaybetti. 15 bin kişi yaralandı. Adil Abdülmehdi başkanlığındaki hükümet şu an bir çözüm yolu bulmaya çalışıyor. Ancak meclis toplanamadığı için de, çoğunluk sağlanamadığı için de meclis toplanamıyor. Meclis toplanamadığı için de bu meclis toplantılarıyla, yani yeni bir kanun, yeni bir yasa, yeni bir çalışma yapılamıyor maalesef. Dolayısıyla Adil Abdülmehdi başkanlığındaki Bakanlar Kurulu kararıyla artık tedbirler alınmaya çalışılıyor. Bu da yeterli gelmiyor maalesef. Diğer taraftan bugün dediğimiz gibi çok önemli bir ziyaret gerçekleşecek. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani Türkiye'de olacak. Ekim ayı sonunda planlanmıştı bu ziyaret, ancak gerçekleşmemişti. Bugün saat 13'te Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelmesi bekleniyor Ankara'da. Daha sonra saat 17'de külliyede Sayın Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşmede de affedersiniz, Irak'ın kuzeyinde devam eden pençe operasyonları var. Bu operasyonlar halen devam ediyor. Terörle mücadele konusu, Kuzey Suriye'deki son durum, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ve dediğimiz gibi terörle mücadelede işbirliği masaya yatırılacak. Diğer taraftan görüşmede Türkiye'nin Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri ile yaptığı mutabakatların da ele alınması bekleniyor. Bu ziyarette aynı zamanda Mesrur Barzani'nin ilk resmi ziyareti olacak Türkiye'ye. Ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ve Türkiye arasındaki ilişkiler malumunuz, bölgesel yönetimin bağımsızlık referandumu sonrasında gerilmişti. O ilişkiler yavaş yavaş normal seviyeye dönmeye başladı. 30 Eylül'de yapılan seçimler sonrasında, yani 12 Haziran 2019 tarihinde Mesrur Barzani 9. kabinenin başına geçerek başbakan olmuştu. Aynı zamanda Mesrur Barzani istihbaratçı kimliğiyle biliniyor. İstihbarat servisi olarak bilinen Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Güvenlik Ajansı müsteşarlığı görevini yürütüyordu 2012 yılından itibaren. Yani KDP'nin aynı zamanda kara kutusu olarak biliniyor. Bu ziyaret oldukça önemli. Şimdi gözler Ankara'da olacak bugün itibariyle. bir taraftan da Erbil'de bu ziyaretle ilgili yansımaları, gelişmeleri aktarmaya çalışacağız.
Yılmaz Aslan, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size. TRT Erbil temsilcisi Yılmaz Aslan hattımızdaydı.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yeni Gün'de.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz uluslararası ilişkiler uzmanı Osman Timurtaş. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk. İyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Sizinle iç ve dış politikada yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Gazete manşetlerine baktığımızda Türkiye'nin NATO ile ilgili bir hamlesini görüyoruz. Türkiye'den NATO'ya rest diye görmüş Yeni Şafak gazetesi. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin PYD'yi terör örgütü olarak tanımlayan kararı onaylamamasına rest çekti. Baltık ülkeleri için hazırlanan güvenlik planını engelledi diyor haber. Önümüzdeki hafta Londra'da zirve var. NATO liderler zirvesi. Suriye için bir dörtlü zirve yapılacak. Öncesinde yapılan bu hamle, gelinen son durum nasıl değerlendirilebilir size göre?
Son zamanlarda Türkiye'nin NATO'daki durumu da tartışılıyor açıkçası. Özellikle Türkiye'nin uluslararası pozisyonuna karşı olan, uluslararası arenadaki hareketliliğine, uluslararası arenadaki varlığını hissedilir kılan Türkiye profiline karşı olan özellikle Batı'dan bir takım ülkeler sürekli olarak Türkiye'yi NATO üyeliğinden çıkartma, AB üyeliğini sonsuza kadar mümkünatsız kılma gibi bir takım girişimler içerisinde bulunuyorlar. Bundan dolayı bir Türkiye-NATO ilişkisi sürekli sorgulanır hale geldi ki ben bunu çok tehlikeli buluyorum. Yani Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da açıklaması var. Türkiye, NATO Türkiye'siz yapamaz diye. Fakat ben yani NATO Türkiye NATO'da kalmaya devam etmeli mi etmemeli mi tartışmasına girmeyi bile doğru bulmuyorum aslında. Yani Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nün de bununla ilgili bir açıklama yapması çok doğru değil. Çünkü Türkiye NATO'nun bir parçasıdır nokta. Yani oradan çıkması vesaire gibi bir şey söz konusu olamaz. Türkiye açısından da düşünülemez. Türkiye'nin AB üyelik süreci doğru bir süreçtir, yönetilmesi gereken bir süreçtir ve nihai olarak üyelikte sonuçlanması gereken bir süreçtir. Türkiye'nin enerjisini bu noktada da harcaması gerekiyor. Çünkü uluslararası yapıların içerisinde olmak bu anlamda son derece önemli. Özellikle Türkiye gibi zor bir coğrafyada varlığınızı sürdürmeye çalışıyorsanız bunun için uluslararası arenada varlık göstermeniz, iyi ilişki ağına sahip olmanız ve uluslararası bir takım paktların içerisinde yer almanız önemli. Şimdi Türkiye NATO üzerinden tehdit edilir oldu dediğim gibi son zamanlarda. Sonuncusunu da PYD-YPG konusundaki tavırları, Türkiye'nin Suriye'de şu an gerçekleştirmekte olduğu, gerçi ara verilen operasyonları üzerinden de son zamanlarda yine gündeme getirildi. Türkiye NATO üyesi olmaktan acaba çıkartılmalı mı diyeyim. Türkiye S-400'leri alınca Rusya'dan yine Amerika tarafından gündeme getirildi. Amerika'daki bazı gruplar tarafından gündeme getirildi. Türkiye'nin NATO üyeliği durumu. Son olarak da YPG-PYG konusunda NATO'da bir restleşme yaşandı. Biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi. Amerika'nın PYD-YPG ile olan ilişkisi çok aleni bildiğiniz gibi. Çünkü PKK bir terör örgütü. Amerika'da terör örgütü olarak kabul ediyor. PKK'ya doğrudan yardım yapamayacağı için ismini değiştirdi orada. Adına PYD-YPG dedi. PYD-YPG de resmi olarak terör örgütü olarak kabul edilmiyor. Onun için de rahatlıkla her türlü maddi desteği, silah desteğini verebiliyor. Tabii orada güzel de bir kılıf var. IŞİD'e karşı bölgede savaşan tek yapı, IŞİD'lileri kovalayan yapı olarak lanse ediliyor. Adeta PYD, YPG, PKK unsurları Amerika'da ve Batı'da birer kahraman olarak lanse ediliyor son yıllarda. Tabii PYD, PKK, YPG'yi yönetenlerle IŞİD'i yönetenler arasında çok bir farklılık yok. Yani ikisinin kaynağı aşağı yukarı aynı. Dolayısıyla biri diğeriyle çok rahat bir şekilde bir tiyatral şeye dönüştürüldü. Duruma dönüştürüldü. Yani bir IŞİD çok gündemde oluyor. İnanılmaz derecede vahşi görüntülerle karşımıza çıkıyor. Her tarafta çok büyük bir güç olarak karşımıza çıkıyor. Avrupa'da birçok yerde bombalar patlatabilen, operasyonlar yapabilen, işte ağır silahları olan falan çok güçlü bir aktör olarak bir anda karşımıza çıkıyor. Sonra YPG, PYD neredeyse sıfır çatışmayla bir anda IŞİD'i komple ortadan kaldırıyor. Yani büyük bir güç olarak lanse edilen, bunun içinde bu büyük güçle, bu büyük terör örgütüyle mücadele edecek her yapı başımızın tacıdır durumuna getirtilen o tiyatral alanda bir anda bu büyük terör gücü sıfırlanabiliyor. Şimdi tabii Türkiye'nin bunu kabul etmesi mümkün değil. Yani IŞİD de orada zaten sentetik ortamda üretilen bir terör örgütü ve gerçekliği yok. Hani kiminle savaşılması isteniyorsa ipini elinde tutanların talimatıyla oraya saldırtılıyor zaten. IŞİD'le savaşıyor bahanesiyle PYD, YPG ki o eşittir doğrudan PKK ismini değiştirmek ve uluslararası arenayı da muhatapları da aptal yerine koymak bu anlamda son derece zaten rahatsız edici. Bu bahaneyle bunlara destek vermek de asla kabul edilebilir bir şey değil. Türkiye de bu yönüyle haklı mücadelesini sürdürüyor. Amerika'ya PYD, YPG'nin PKK'dan hiçbir farkı yoktur diyor. Uluslararası arenada her yerde bunu dile getiriyor. NATO'da da bunu dile getirince bir restleşme yaşandı ama Türkiye bu konuda sonuna kadar haklı ve bundan da vazgeçeceğini hiçbir şekilde düşünmüyorum.
Peki.
Geçmemesi de gerekiyor zaten.
Peki. Şimdi iç ve dış politikayı konuşacağız dedik. Şöyle bir açıklaması var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Dün MÜSİAD tarafından dijital gelecek temasıyla düzenlenen Vizyoner 19 zirvesindeydi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Orada önemli mesajlar verdi. Savunma sanayi ile ilgili önemli mesajları vardı. Bor konusunun altını çizdi. Bir fabrika kurulduğu, çalışmaya başlayacağı ve askeri alanda da borun kullanılacağını söyledi. Bir de dedi ki bizi taşlardan ziyade içimizden atılan güller yaraladı dedi. Bu açıklamayı nasıl değerlendirirsiniz?
Ya, Cumhurbaşkanı'nın bu son zamanlarda AK Parti'den ayrılarak parti kurma sürecini işleten aktörlerle ilgili herhalde en net kurduğu cümlelerden bir tanesidir. Mesaj çok net gözüküyor burada. Birincisi Kılıçdaroğlu ile ilgili gündem olduğu zaman tabana indiğimizde, yani işte bir kıraathaneye girdiğinizde hep şu söylenirdi. Ya Tayyip Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu niye sevmesin ki? Ya da AK Partililer Kılıçdaroğlu'nu niye sevmesin ki? Kılıçdaroğlu'ndan daha iyi bir ana muhalefet lideri bulamaz ki. Yani bu kadar kötü bir ana muhalefet liderliği yapan ve sürekli olarak AK Parti'nin ekmeğine yağ süren, sürekli olarak ya Tayyip Erdoğan için de son derece kolay lokma olan bir CHP liderinin kıymetini AK Parti, AK Partililer ve Tayyip Erdoğan çok iyi bilmeli. AK Parti içinde Kılıçdaroğlu'ndan daha iyi bir ana muhalefet lideri olamaz şeklinde son derece net olarak ifade edilen cümleler duyarsınız sahaya indiğinizde. Cumhurbaşkanı ilk defa bunu kendisi kullandı son grup toplantısında. Yani birincisi CHP'nin işini karıştırmaya gerek yok. Onlar zaten yeterince bu konuda mahirler. İkincisi yani biz Kılıçdaroğlu niye istemeyelim ki? Yani bizim için son derece ideal bir şey. Ama öbür taraftan da şunu söyledi. Hep yani 17 yıldır şunun özlemini çektim. Dişime göre bir muhalefet lideri bulamadım. Ben de 3 yıl kadar AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcılığı yaptım. Dışişleri Başkanlığı yaptım. Kabul ettim tüm ulusal ve uluslararası heyetlere hep şunu söyledim. Evet yani şeyde sahada bu cümleler kurulur. Yani bir ana muhalefet liderinin zayıflığı iktidar partisi için bir yönüyle avantajdır. Fakat ben samimi olarak gelen bütün heyetlere şunu söylüyordum. Ben samimi olarak güçlü bir muhalefetin olması gerektiğine inanıyorum. Yani güçlü bir muhalefet ve güçlü muhalif liderler her an tehdit oluşturan, her an halkın teveccühünü alacak olan ürettikleri politikayla doğrudan halka temas edip ben buradayım diyecek, iktidarı sürekli denetleyecek, iktidarı sürekli sıkıştıracak, iktidarın yozlaşmasının önüne geçecek, onun üzerinde baskı unsuru olacak çok güçlü bir muhalefet benim arzu ettiğim şeydir diyordum. Çünkü bizim için önemli olan şey ülkenin iyi yönetilmesi. Bir partinin güçlü olması değil, bir partinin iyi olması değil. Şahsen benim için de benim gibi düşünen birçok insanın da olduğunu biliyorum. O yüzden ABC partisi değil mevzu. Burada ülke meselesi var. Bu ülke meselesi varken de ortada AK Parti'nin de CHP'nin de HDP'nin de MHP'nin de ve geri kalan tüm partilerin de bu anlamda bu ülkeye hizmet ediyor olması, her birinin ayrı ayrı çok güçlü olması ve her birinin ayrı ayrı iktidara talip olabiliyor olması lazım. Fakat şu ana kadar bu durum çok yaşanamadı. Şimdi sağ camiada ciddi bir hareketlilik var. Yani AK Parti'den kopan Ali Babacan var. Ali Babacan AK Parti'nin prenslerindendi. Tayyip Erdoğan'ın da prenslerindendi. 35 yaşlarda AK Parti tarafından, Tayyip Erdoğan tarafından ekonominin başına getirtilen, özellikle de o dönemler içinde çok ciddi bir şeydir bu. Cesur adımdır. Yani 1998 ve 2001 krizleri Türkiye'yi yerle bir etti ekonomik anlamda. Ve bunun hemen ardından siz bir parti kuruyorsunuz, iktidara geliyorsunuz ve millet bir önceki bütün partileri çöpe atmış bu ekonomik krizden dolayı ve sizin temel artık argümanınız, temel hedefiniz ekonomiyi düzeltmek olmalı. Bunun için de gidiyorsunuz 35 yaşında gencecik bir çocuğu getiriyorsunuz, bu işin başına koyuyorsunuz. Çok büyük bir riskti. Fakat bu tuttu. Ali Babacan, Tayyip Erdoğan ve o zamanki kadro ciddi manada hem ekonomi hem de ülkeyi toparlamış oldu. Ali Babacan da o anlamda Türkiye'de hala bir efsanedir. Konuşmayan sadece iş yapan, konuştuğunda da sadece ekonomi konuşan, sadece alanıyla ilgili konuşan, hiçbir zaman polemiğe girmeyen ve görev yaptığı dönemler içerisinde de ekonomik verilerin iyi olduğu, uluslararası arenada da saygınlık üreten bir aktörden bahsediyoruz. Ali Babacan bu yönüyle kredisi çok yüksek bir isim. Hem Türkiye'de hem de yurt dışında. Daha sonra AK Parti'nin genel politikasıyla ilgili bir memnuniyetsizliğinin olduğunu ifade etti ve AK Parti'den ayrıldı uygun bir zamanda. Öncesinde Cumhurbaşkanı'yla da görüştü. Burada da nezaketi elden bırakmadı. Yani doğru bir yol izledi. O nedenle şeyi devam ediyor. O kredisi devam ediyor. Fakat orada tabii Abdullah Gül faktörü var. Yani Ali Babacan'ın Abdullah Gül'le olan ilişkisi sürekli sorgulanır durumda. Yani Abdullah Gül esas aktör, Ali Babacan orada gölge oyuncu mu şeyi var, düşüncesi var. Gerçi Ali Babacan geçtiğimiz günlerde, daha doğrusu evvelki gündü zannedersem, TGEDEK programında böyle bir şeyin olmayacağını, yani Abdullah Gül'ün ileride bir gün partinin başına geçmesiyle ilgili hiçbir durumu söz konusu olmadığını
aktif siyaset istemediğini,
ve partinin de Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı için kurulmadığını vesaire söyledi ki benim de endişelerimden, yani endişe demeyeyim de hani beni rahatsız eden taraflarından birisi de buydu. Acaba proje tamamen Abdullah Gül'ün yarım kalan Cumhurbaşkanlığı sürecini işletmek, CHP ve diğer tüm muhalif partileri bir araya getirerek Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanlığı ortak adayı olarak göstermek ve buna çalışmak mı? Böyle bir şey olmadığını da söyledi. Hatta bunun, yani bunun rahatsız edici bir durum olduğunu da söyledi. Bir parti bunun için kurulmaz yani. Neticede Ali Babacan ortalama %10'luk bir şeye hitap ediyor. %10'luk bir oy potansiyeline hitap ediyor. Dediğim gibi hem içeride hem de kredisi yüksek olan birinden bahsediyoruz. Fakat öbür taraftan Tayyip Bey'in Cumhurbaşkanı son derece büyük kırgınlığı var. Hem Abdullah Gül'e, hem Ali Babacan'a, hem Ali Babacan ve Abdullah Gül'le beraber hareket eden eski bakanlara, eski AK Partili üst düzey siyasetçilere çok ciddi kırgınlığı var. Bu da çok normal çünkü neticede Abdullah Gül ve diğerleri evet mutfakta çalıştılar. Evet, yani hakkını inkar edemeyiz. Bunların hepsi bu ülkeye katkı verdi. Ancak küfeyi daha ziyade Tayyip Erdoğan sırtladı. Yani bütün yumurtaları sırtına koydu. Önüne çıkan her şeyle, herkesle mücadele etti. Bu mücadeleyi yürütebildiği için parti büyüyerek ayakta kalabildiği için geri kalanları da arkada konformist bir şekilde siyasetlerini yapabildiler. Buna ben de dahilim. Yani evet bir mücadele verdik ama biz konforlu siyaset yaptık. Çünkü güçlü bir partide, iyi bir liderin liderliğinde her türlü imkanı olan bir partide siyaset yaptık. Bu da kolay siyaset tarzıdır ve sizin için mücadele veren güçlü bir lider var. Bütün çatışmayı o yapıyor, ringe o çıkıyor, dayağı da o yiyor, dayağı da o atıyor ama siz arka planda işin keyfini sürebiliyorsunuz. O nedenle Tayyip Erdoğan bu anlamda terk edilmeyi kabul edemiyor. Tayyip Erdoğan vefa insanı olarak bilinen birisidir. Yani yıllar içerisinde hani en çok hani Tayyip Erdoğan tanımlayan şey nedir dendiğinde vefalı olması ifade edilir. Bundan dolayı da bu vefasızlık olarak adlediyor bunları ve son derece kırgın. Peki realite ne diyor burada? Yani gerçekten vefasız mı Abdullah Gül, Ali Babacan ve işte AK Parti'yi terk edenler? Orada da aslında zor bir denklemin içerisindeyiz. Yani Tayyip Erdoğan benim gözümde de hakikaten iyi bir lider, iyi bir karakter, vefalı bir insan, hep doğruların peşinden giden bir insan. Ancak genel manada AK Parti'nin oturduğu çizgi son derece tartışmalı şu an. Yani belediyelerde sıkıntılar var, teşkilatlarda sıkıntılar var, yönetimsel anlamda ciddi problemler var ve bu problemler halkta da, kamuoyunda da son derece tartışmalı bir şekilde üzerinde duruluyor. Yani hani AK Parti'de ve genel siyasette çok ciddi sorunlar var. Yani buna kimse yok diyemez. Bu sorunların ekseriyeti de şeyle ilgili, yani AK Parti'nin kuruluş döneminin çizgisinden uzaklaştığı, parti içerisindeki demokrasi kültürünün zayıfladığı, liyakat ehliyet noktasında problemlerin oluştuğu, fırsat eşitliği noktasında problemlerin oluştuğu, belli ailelerin belli güçlere hitap ettiği, geri kalanların merkezden uzaklaştığı, adaletle ilgili bir takım problemlerin olduğu vesaire vesaire şeklinde çok sayıda eleştiri var. Bunların epey bir kısmında da haklı hem millet hem de eleştiriyi getirenler. Peki şey nedir burada? Yani olaya nasıl bakmak lazım? Yani bir taraftan göz bebeğimiz gibi korumamız gereken, özellikle son 20 yılda bu ülke için çok önemli işler yapmış olan bir Tayyip Erdoğan figürü var. Ve o Tayyip Erdoğan aşağı yukarı başladığı yerde duruyor. Bir değişiklik yok. Ama öbür tarafta başladığı yerin çok uzağında bir görüntü çizen bir AK Parti ve AK Parti'nin yönettiği devlet sistematiği var. Bunu buradaki sorunu çözmeye dönük eleştirileri dile getirip adım atanların netice alamaması gibi de bir durum var. Yani Ali Babacan vesaire de bunlardan bir tanesi. O nedenle Ali Babacan da haklı. yani isim önemli değil ama Ali Babacan gibi düşünenler diyelim. Ali Babacan gibi düşünenler de son derece haklı. Tayyip Erdoğan da son derece haklı. Buradaki problem ne? Herkes haklı ama siyaset bireyler üzerinden yürütülürse herkes haklı olur. Siyaseti kurumsallaştırmak gerekiyor. Devleti kurumsallaştırmak gerekiyor. Partileri kurumsallaştırmak gerekiyor. Lider odaklı siyaset tarzından yavaş yavaş uzaklaşmak gerekiyor. Evet, bu coğrafya lider odaklı siyaseti sever. Ancak bizim bundan uzaklaşmamız gerekiyor. Siyaseti, devlet yönetimini tamamen sistem üzerinden yürütmemiz gerekiyor. Diğer bir oluşum Ahmet Davutoğlu üzerinden geliyor. Şimdi Ahmet Davutoğlu hikayesi bambaşka. Ali Babacanlar tamamen sistemsel olarak var olan sıkıntılar üzerinden bir eleştiri getiriyor ve bunun düzeltilmesi adına bir inisiyatif alacaklarını söylüyorlar. Son derece de makul. Fakat Ahmet Davutoğlu, ben neden başbakanlıktan alındım? Beni niye başbakanlıktan aldınız? Ben %50 oy almıştım. Çok başarılı bir adamdım. Muazzam bir adamdım. Harikulade bir adamdım. Yüzyılın beklenen adamıydım. Dolayısıyla ben bu kadar muazzamken, %50 oy alıyorken, bütün millet beni baş tacı ediyorken beni görevden aldınız. Dolayısıyla da ben bunu kabul edemiyorum. Beni bu görevden alanlardan hesabını soracağım. Başta Tayyip Erdoğan olmak üzere. Şimdi onun hikayesi çok farklı. Yani bir Babacan ekibi biraz daha devlet ve millet geleceği adına bir endişe duyarak adım atıyor. Fakat Ahmet Davutoğlu tamamen bireysel bir kavganın devamı niteliğinde bir adım atıyor. Onun için de Ahmet Davutoğlu'nun hikayesi burada çok önemli değil. Çok üzerine durulacak bir şey de değil. Ahmet Davutoğlu üzerine durulacak ciddiyette birisi de değil bu anlamda. Çok üzerinde durmaya da gerek yok. Milletin de gönlünde de siyasetinde de çok yeri yok. Çünkü Ahmet Davutoğlu'nun görev yaptığı dönem içerisinde AK Parti'deki yaptığı operasyonlar, Tayyip Erdoğan'a dönük, AK Parti'ye dönük, devlete dönük yaptığı operasyonlar bir konuşulursa Ahmet Davutoğlu Türkiye'de sokağa çıkamaz. Onun için otursun oturduğu yerde demek lazım. Çok ciddiye almamak lazım ama Ali Babacan ekibini siyaset çok ciddiye almak durumunda. Çünkü yeni dönemde bu yeni aktör muhtemelen siyasetin şeklini son derece değiştirecektir.
Peki, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Uluslararası ilişkiler uzmanı Osman Timurtaş konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızı bitiriyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Yarın tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.
Yeni Gün.